nurpenceresi.com Sesli Sohbetler. Açıklayan Doçent Doktor Şadi Eren.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Okuyacağımız yer muhakemattan 12. mukaddemenin hatimesi. Seyyid olmayan seyyidim ve seyyid olan değilim diyenler ikisi de günahkardır. Ve duhul ile huruç haram oldukları gibi hadis ve Kur'an'da dahi ziyade veya noksan etmek memnudur. Seyyid peygamberimizin neslinden gelenlere deniliyor. Peygamberimizin neslinden gelen birisi ben seyyid değilim dese inkar etmiş olur. Seyyid olmayan birisi de ben seyyidim dese o da yine iftira etmiş olur ve gerçek dışı beyanda bulunmuş olur. Bunların diyor her ikisi günahkar oldukları gibi hadis ve Kur'an'da dahi ziyade veya noksan etmek memnudur. Ayette veya hadiste bir şey varsa aynen kabul edilmeli. Olmayan bir şey varmış gibi gösterilmemeli. Kur'an-ı Kerim gerçi belli. Yani Kur'an-ı Kerim Fatiha suresinden Kul Euzu bi Rabbin Nas suresine kadar bütün dünyada, bütün zamanlarda aynı Kur'an. Onda herhangi bir ziyade etmek veya noksan etmek söz konusu değil. Ancak hadislerde, işte hadislerin bazılarının zayıf olmasından dolayı bu hadis olmayabilir tarzında alimler tarafından değerlendirmeler yapılmış. Ama hadis olduğu sabit olan bir şeyi kabul etmemek elbette düşünülemez. İlave etmek de dinin buna ihtiyacı yoktur. O da elbette uygun bir şey değil. Fakat ziyade etmek nizamı bozduğu ve vehme kapı açtığı için daha zararlıdır. Mesela insanda Allah-u Teala her şeyi yerli yerine yerleştirmiş. Mesela insanın bir kulağı daha olacak olsa, yani normal iki kulak verilmiş de bir kulak daha nereye koyalım? Konulacak yer yok, lüzum da yok. Bir burun daha nereye yerleştirelim? Ona da lüzum yok. Var olanlardan da çıkarmak, o da güzel değil. Burnu çıkarmak veya diyelim kulağın birini iptal etmek, o da güzel değil. Allah'ın en güzel bir sanat eseri olan insanda her şey yerli yerinde olduğu gibi, dinde de her şey yerli yerine yerleştirilmiş. Malum en son nazil olan ayetlerden birisi, Veda Haccı'ndaki اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Bugün dininizi ikmal ettim, kemale erdirdim. Artık bir şey kemalini bulduktan sonra ondan bir şey eksiltmek veya ilave etmek elbette uygun değildir. Fakat ziyade etmek nizamı bozduğu ve vehme kapı açtığı için daha zararlıdır. Noksana cehil bir derece özür olur. Fakat ziyade etmek ilim ile olur. Alim olan mazur değildir. Yani dinde var olan meselelere bir de ben şunu ilave edeyim. Belki bazıları böyle iyi niyetle bazı hadisler uydurmuşlar. Tarihte anlatılıyor böyle şeyler. Bu az çok hadisleri de bilen birisi. Bu münasebetle Bediüzzaman diyor, alim olan mazur değildir. Yani bir kimse bilmese, bilmeden belki bazı yanlışlar yapabilir. Ama bilen bir kimsenin yanlış yapması daha büyük bir vebaldir. Malum Kur'an-ı Kerim'de هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ buyurulmuş. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Elbette bir değildir. Ayet-i Kerime bilenlerin üstünlüğünü nazara veriyor. Bu arada bilenlerin üstünlüğünü nazara verirken bilenlerin sorumluluğunu da anlatıyor. Bilenlerin sorumluluğu ile bilmeyenlerin sorumluluğu bir değildir. İşte alim mazur değildir diyor. Kezalik dinden bir şeyi fasıl veya olmayanı vasletmek ikisi de caiz değildir. Fasıl ayırmak demek. Dinde var olan bir şeyi ondan ayırmak veya olmayan bir şeyi dine ilave etmek bunların ikisi de caiz değildir. Yani dinden bir şeyi ayırmak ne olur? Mesela sakal sünnettir. böyle bir sünnet yok demek, dinde var olan bir hükmü göz ardı etmek olur, caiz değildir. Olmayan bir şeyi de dindenmiş gibi göstermek, bunlara da bidat deniyor. Bidatlar ise Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle küllü bid'atın dalale ve küllü dalaletin finnar. Her bid'at dalalettir ve her dalaletin sonu ateştir. Kezalik dinden bir şeyi fasıl veya olmayanı vasl etmek, ikisi de caiz değildir. Belki hikayatın bakırları ve İsrailiyatın muzahrafatı ve teşbihatın mümevvehatı elmas-ı akidede, cevher-i şeriatta, dürer-i ahkamda idhal etmek, onların içine koymak, kıymetini daha ziyade tenzil, kıymetini düşürür ve mütarih hakikat olan müşterisini daha ziyade tenfir ve pişman eder. Hikayatın bakırları derken, hani bazı dini hikayeler var, bunların içinde dinin özüne, esasına uymayan şeyler de konulmuş. Dini hikaye görünümünde ama İslam'daki inanç esaslarıyla o kadar da uyuşmuyor. Hatta muhalif şeyler var. İşte gerçekten düzgün olan, gerçekten dinde olanı anlatan hikayeler, onlar birer altın gibi. Ama altının içine bakır karıştırıldığı zaman kaliteyi düşürmüş oluyor. İşte bazıları, mesela Hazreti Musa'nın Tur'a gitmesi, artık kaç defa vuku buldu bilemiyoruz ama İsrailiyatla ilgili kitaplara bakıldığı zaman, bir gün Hazreti Musa Tur'a giderken diye devamlı sanki Tur'a gidiyor geliyor bu şekilde anlatılmış. Bunların içinde kabul etmekte insanın zorlanacağı bir takım şeyler de var. İşte bunlar, bu gibi olan hikayeler, altının içine bakırın karıştırılması gibi. Ve bir de İsrailiyatın müzahrafatı. Müzahrafatta karışık şeyler de oluyor. Yani altın, bakır birbirine karışmışsa müzahrafat deniyor. İsrailiyatta doğru olan bilgiler var ama yanlış olan bilgiler de var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. لَا تُصَدِّقُوا اَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ Ehli kitabı tasdik de etmeyin, tekzip de etmeyin. وَقُولُ اَمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا Ve deyin ki Allah'a iman ettik ve bize indirilenlere iman ettik. Yani Allah ne indirmişse ona iman ettik. İşte toptan reddetsek İsrailiyatı, içindeki doğruları da reddetmiş oluruz. Toptan kabul etsek, içinde yalan şeyler var, uydurma şeyler var, onları da kabul etmiş oluruz. Ama Peygamberimizin bize bildirdiği ölçüyle baktığımızda, Allah ne indirmişse hepsine iman ettik. Onların içindeki doğrulara imanımızı söylemiş oluyoruz. Ve yalanlarına da karışmıyoruz. Çünkü onlar kabul edeceğimiz şeyler değil. İşte bunlar, bu gibi İsrailiyattan gelen şeyler veya uydurma bazı hikayeler veya bazı böyle teşbihler, teşbihler zamanla hakikat zannedilebilmiş. Bunları diyor, elması akidede, yani inanç bir elmasa benzetiliyor. Böyle akide elmasına, inanç elmasına bunları koymak veya cevher-i şeriata, şeriat cevherine, dürer-i ahkama, dürer-i ahkam dinin hükümleri birer inciye benzetiliyor. O incilerin arasına bunları koymak, kıymetini daha ziyade tenzil ve mütarih hakikat olan müşterisini, gerçeği arayan müşterisini daha ziyade tenfir ve pişman eder. Hatimenin hatimesi. Bir adam müstahit ve kabil olduğu şeyi terk ve ehil olmayan şeye teşebbüs etmek şeriat-ı hılkate büyük bir itaatsizliktir. Yani Allah-u Teala herkese bir takım özel kabiliyetler vermiş. Hiçbir insan dünyada diğerinin aynı değildir. Bir kısmının sesi güzeldir, bir kısmının zekası daha kıvraktır. Bir kısmı sanata yatkındır, bir kısmı sosyal zekanın sahibidir, bir kısmı daha çok duygusaldır. Herkes ayrı bir alem. İşte bir insanda hangi yönde kabiliyet varsa o yöndeki kabiliyetini açığa çıkarmalı ve o yönde ilerlemeli, o yolda ilerlemeli. Ama kabiliyeti olmayan şeyi yapmaya kalkışsa o zaman Cenab-ı Hakk'ın hılkat-ı şeriat-ı hılkatine itaatsizlik etmiş olur. Bir tanesini tanıyorum. Ticarete hiç kabiliyeti yok ama ticaret yapıyor. Çok safi, tertemiz bir insan. Ama piyasada bayağı böyle bu işin çakalları, kurtları da var. Onların arasında masum bir ceylan gibi. Dolayısıyla onlarla boy ölçüşemiyor. Ve hemen hemen her ticari faaliyetinde de zarar ediyor. Kendisine şunu söylemiştim. Hocam dedim, sizin zaten bir mesleğiniz var. Öğretmensiniz. Öğretmenin hakkını verin, bu size yeter. İlla ticaret yapmanız gerekmez. Artık ne kadar tuttu bilemiyorum. Ama işte kabiliyeti olmayan bir şeye bir insan teşebbüs ettiğinde gerçekten zarar görüyor. Bir başkasını hatırlıyorum. 20 yaşlarında falandı. Demişti ki, hocam dedi, ben kitap okusam uykum geliyor. Okuduğumu anlayamıyorum. Ama ticarete acayip kafam çalışıyor. Allah beni sanki ticaret için yaratmış. İşte herkeste farklı kabiliyetler var. Hangi yönde kabiliyeti varsa onu değerlendirmesi daha güzel olacaktır. Zira şanı odur ki istidadı sanatta intişar ve tedahül ve sanatın mekayisine, ölçülerine ihtiram ve muhabbet, sanatını sevmek ve nevamisine, o meşgul olduğu sahanın kanunlarına temessül ve imtisal, elhasıl fenafis sanat olmaktır. Burada aslında başarının bir sırrını da Bediüzzaman anlatmış oluyor. Bir kimse ne zaman kendi sahasında büyüyebilir? Hangi yönde kabiliyeti varsa o yönde çalışacak ve o işin içine girecek. Uzaktan seyretmek değil de gerçekten o işin içine girecek ve sanatın ölçüleri neyse, meşgul olduğu sanatın ölçüleri neyse o ölçülere riayet edecek. Ve sanatını sevecek. Sevmezse başarılı olamaz. Ve bu işin kanunları, her ilmin kendine göre kanunları, kuralları vardır. Onlara da imtisal edecek. Onları uygulayacak. Bunu yaptığı zaman fenafis sanat olur. Yani sanatında fani olur. Artık gündüz onunla meşgul olur. Gece rüyalarında görür. Bunun neticesinde o işe tam girmiş olur. Ben mesela bazılarını biliyorum. Yabancı dile kabiliyeti var. Gün boyu zaten yabancı dille meşgul oluyor. Kelimeler, cümleler, kitaplar, bu tarzda yoğun bir meşguliyeti var. Gece rüyalarını da meşgul olduğu dilde görmeye başlıyor. Diyelim Arapçaya çalışıyorsa artık rüyalarını Arapça görmeye başlıyor. Konuşmaları Arapça rüyada. Veya İngilizceye çalışıyorsa İngilizce olarak. Bu şekilde rüyaya girecek kadar kendini kaptırmışsa o kimse başarır. Ama ucundan tutsa, olsa da olur, olmasa da olur. O zaman gündüz hayalinde de pek meşgul olamaz. Gece rüyasında da göremez. Vazife-i hılkat bu iken, bu yolsuzlukla sanatın suret-i layıkasını tağyir eder ve nevamisini incitir, kanunlarını incitir ve asıl müstahit olduğu sanata olan meyliyle teşebbüs ettiği gayri tabi sanatın suretini çirkin eder. Mesela öğretmenlikten misal vereyim. Bir öğretmenin diyelim belli branşı var. Söz gelimi branşı tarih olsun. Tarih derslerine giriyor. Sanatında, sahasında iyi ise güzel bir şekilde dersini anlatır. Diyelim okulda ihtiyaç oldu. Aynı hocaya bu defa edebiyat dersi de verildi. O da anlatıma dayalı bir ders olduğundan yan branş olarak o da verildi. Tarihte iyi olan bu zatın edebiyatta da iyi olması gerekmez. Ve böyle bir zat edebiyat dersi anlatırken tarihle karışık olarak anlatır. İlla o şekilde kendi ilminin eserleri oraya yansıyacaktır. Böyle olunca da normal işin ustası olan bir edebiyat hocasının anlattığı kadar kaliteli bir şekilde dersi anlatamaz. Onun dersi yarı edebiyat, yarı tarih haline dönüşür. Zira bil kuvve olan meyil ve bil fiil olan sanatın intizaçsızlığı için bir keşmekeş olur. Bil kuvve, mesela çekirdek bil kuvve bir ağaç gibidir. Henüz ağaç haline gelmemiş, ağaç olma kabiliyeti var. Bil fiil, bunun hariçte tezahür etmiş şekli. Şimdi örneğimize bunu uygulayacak olursak, tarih öğretmeni edebiyat dersi anlatıyor. Bil fiil orada edebiyatçı. Ama bil kuvve o kimse tarihçi. Bundan dolayı arada bir intisarsızlık meydana geliyor. Bundan dolayı da bir keşmekeş oluyor. Bu sırra binaen pek çok adam meylül ağalık ve meylül amiriyet ve meylül tefevvuk ile mütakim geçinmek istediğinden ilmin şanında olan teşvik ve irşat ve nasihat ve lütfu terk edip kendi istibdat ve tefevvukuna vesileyi cebr ve tanif eder. Bu sırra binaen pek çok adam ağalık meyli, amiriyet meyli, başkalarına üstün gelme meyli ile mütahakim geçinmek istediğinden, böyle hükmetmek istediğinden, ilmin şanında olan teşvik ve irşat ve nasihat ve lütfu terk edip, yani ilim sahibi bir insan, başkalarına teşvikte bulunur, onları irşat eder, onlara nasihatta bulunur ve lütufla güzel bir şekilde bunu yapar. Ama ağalık meyli varsa bu insanda, ağalık, amiriyet, başkalarına üstünlük gibi meyiller ön plana çıkmışsa, o zaman velev ilimle meşgul de olsa ilmi istibdada alet eder. Başkalarına hükmetmeye alet eder. O zaman kendi istibdat ve tefevvukuna, baskısına ve kendisinin üstün olduğunu göstermeye onu bir alet olarak kullanır. İlme hizmete bedel, ilmi istihdam eder. Yani normalde ilme hizmet etmek gerekir ama o ilmi başkalarına hükmetmek için bir aracı olarak kullanır. Buna binaen vezaif ehil olmayanın ellerine geçti. Şunu ifade edeyim. Bundan belki 10-15 yıl önce bir tanesiyle böyle üniversiteyi yeni bitirmiş biriyle sohbet ederken şunu söyledi. Dedi ben eğitim fakültesini bitirdim. Normalde bizim bölümü bitirenler öğretmen oluyor. Ama dedi ben öğretmen olmayacağım. Neden dedim? Dedi maaşı çok az. O maaşa öğretmenlik yapılmaz. Ben baktım ki bu insan öğretmenliği maaş için düşünen bir kimse. Ve maaş için öğretmenlik yapılması da mesleğe uygun bir şey değil. Öğretmenlik fedakarlık ister. Maaşını almayacak mı? Elbette maaşını alacak ama sırf maaş için öğretmenlik yapmak güzel bir şey değil. Ve kendisine dedim ki doğru siz öğretmenlik yapmayın, başka işlerle uğraşın. İçimden de şöyle geçiriyorum. Öğretmenlik yaparsanız zaten pek faydalı olamazsınız. Hiç olmazsa başka işlerle uğraşın da yeni yetişen neslin kafasını karıştırmayın. İşte bir kısım insanlar diyelim ilmi kendi baskısına alet ediyor. Başkalarına hükmetmeye alet ediyor. Bu gibi kimseler ilme layık kimseler değil. Ehli ilim olmaya layık kimseler değil. Bahusus medaris bunun ile indirasa yüz tuttu. Osmanlı'nın son döneminin medreselerini anlatıyor. O dönemde mesela medrese alimleri askere gitmiyorlar. Bir kısmı askerlikten kurtulmak için medreseye girmiş. Daha bir takım ayrıcalıkları var. Onlar için girmiş. Veya medrese alimlerinin halk üzerinde gerçekten bir saygınlığı var. Halk onlara hürmet ediyor. O noktadan bu işlere girmiş. Böyle olunca ilme hizmet etmek için değil, kendisine hizmet ettirmek için ilmi tercih etmiş oluyor. Bu gibi kimseler faydalı olamazlar. Buna çare-i yegane, daire-i vahiden hükmünde olan müderrisleri darül fünun gibi çok devaire tebdil ve tertip etmektir. Yani medreselerde o derece sistemli bir yapılanma olmamış, öyle anlaşılıyor. Ama üniversitede işte fakülteler var, fakültelerin bölümleri var, her hocanın gireceği ders belli. Medreselere de diyor bu hale getirmek gerekir. Ta herkes sevki insanisiyle hakkına gitmekle hikmet-i ezeliyenin emri manevisini meyli fıtrisiyle imtisal edip kaideyi taksimül amala tatbik edilsin. Yani medreselerde bir hoca pek çok derslere de giriyor. Halbuki bunlardan birinde asıl uzman olabilir, diğerlerinde yan branş gibidir. Tarih ve edebiyattan örnek vermiştim, onun gibi düşünebiliriz. Bir medrese hocası çok derslere girince Hangisinde uzman? Pek belli bile değil, çok verimli olamıyor. Burada benim dikkatimi çeken şeylerden biri de şu. Hikmet-i ezeliyenin emri manevisini meyli fıtrisiyle imtisal edip, yani Allah-u Teala'nın bize bazı özel kabiliyetler vermesi sanki manevi bir emir. Sen bu yönde ilerle. Mesela diyelim birisinin çok güzel sesi var. Çok güzel ilahiler söylüyor. Çok güzel Kur'an okuyor. Kendisine böyle bir ses verilmişse musiki yönüyle güzel hizmet edebilir. Çünkü evet Kur'an'ın hakikatleri anlatılıyor gayet güzel ama Kur'an-ı Kerim'i güzel sesiyle okuyan birisi de gerçekten hizmet ediyor. Abdussamed'in ülkemizde de bayağı tesiri olmuştur okumuş olduğu Kur'an'larla. Günümüzde yine Kur'an-ı Kerim'i güzel bir şekilde okuyanlar toplumun manevi hayatında emeği geçen insanlardır. Yine çok güzel ilahi söyleyen bazı zatlar var. İnsanları şarkıdan, türküden kurtarmış oluyorlar. Bir alternatif sunmuş oluyorlar. Yani böyle özel bir kabiliyet verilmişse adeta kader canibinden ona manevi bir emir de verilmiş oluyor. Sen bu yolda ilerle. Sende böyle bir kabiliyet var, bunu geliştir. Ticarete mi kabiliyeti var? Onu o yönde ilerletmekte fayda var. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ticarete de teşvik ediyor. Rızkın onda dokuzu ticarettedir buyuruyor. Bunun gibi diyelim ki birisinin fiziğe özel merakı olabilir. Bu öğrenci üniversite imtihanlarında Türkiye birincisi de olsa bence fizik bölümüne gitmeli. Puanı en yükseklerde değildir fiziğin ama bundaki kabiliyet fizikle alakalıysa Türkiye birincisi de olsa fizik bölümüne gitsin, Nobel fizik ödülünü bu alsın. Diyelim bir başkası ilahiyat konularına çok meraklı. Küçüklüğünden beri öyle bir atmosferde de büyümüş. Dini meseleleri ayrıntılarıyla öğrenmek istiyor. Bu kimse de edebiyata veya tarihe veya başka bir alana gitmesine lüzum yok. İlahiyata gelsin, o yönde ilerlesin. İlahiyata gittiğinde de değişik branşlar vardır. Tefsir, hadis, kelam, fıkıh, siyer, İslam ilimler çok geniş. Bunların her birinde zirvede olabilmesi mümkün değil. Hangisinde daha çok kabiliyeti varsa o yönde gayret göstersin, o yönde uzmanlık çalışması yapsın. Bunun neticesinde gerçekten kendi sahasında otorite olur ve insanlar onun ilminden istifade eder. Tembih, ulûm-u medarisin tedennisine ve mecra-i tabiiden çevrilmesine bir sebebi mühim budur. Ulûm-u âliye, alet ilimleri, maksudu bizzat sırasına geçtiğinden ulûm-u âliye, yani yüksek ilimler, mühmel kaldığı gibi libas-ı mana hükmünde olan ibare-i arabiyenin halli, ezhanı zapt ederek asıl maksut olan ilim ise tebe'i kalmakla beraber ibareleri bir derece mebzul olan ve silsile-i tahsile resmen geçen kitaplar evkat, efkarı kendine hasredip harice çıkmasına meydan vermemeleridir. Bu Osmanlı'nın son dönemindeki medreselerin genel bir değerlendirmesi. Malum medreseler tevhid-i tedrisat kanunuyla kapatıldı. Bazı alimler bunu şöyle değerlendirmişler. Medreselerin kapısına kilit vurulmazdan önce aslında önce biz kendimiz kapattık. Yani oraları atıl hale getirdik, işe yaramaz hale getirdik. Neticede de bir sonuç olarak oralar kapatıldı demişler. Bunun sebepleri var. Evet medreseler Kur'an'ın etrafındaki surlardan birisidir. Üç büyük surdan birisidir. Ama Osmanlı'nın son döneminde zamanın şartlarına artık ihtiyacına cevap verememiş. Bunun sebeplerinden birisi alet ilimleriyle fazla meşgul olunmuş. Alet ilimleri dediğimiz Arapça, mantık, belagat bu gibi ilimlere alet ilmi deniyor. Mesela Arapçayı örnek vereyim. Artık silsileye o kadar kitaplar girmiş ki insan onları öğreninceye kadar 10 yıl 15 yıl geçiyor. Yani bir dil için 15 yılını harcamış oluyor. Ve devamlı Arapça tefsir, hadis, kelam gibi fıkıh gibi asıl öğrenilmesi gereken ilimlere fazla vakit kalmıyor. İşte alet ilimleri zihinleri böyle kuşatıyor, dolduruyor ve asıl öğrenilmesi gereken ilimlere gereken önem verilmiyor. Bir de Arapça mananın libası hükmünde. Malum İslami eserler, Kur'an-ı Kerim Arapçadır, hadisler Arapçadır ve temel İslami eserler de genelde Arapçadır. Böyle olunca İslam ilimlerde eğitim yapan birisinin Arapçayı iyi bilmesi lazım. Ama Arapça mananın elbisesi hükmünde. İşte onu öğrenmek için devamlı Arapça, devamlı Arapça, devamlı Arapça diğerlerine zaman kalmıyor veya doğru dürüst okutulmuyor. Bunun neticesinde iyi Arapça bilen ama İslam ilimleri bilmeyen kimseler oralardan yetişiyor. Bir de bu tarz alet ilimleri sayıca var, bir miktar var. Bunlarla ilgili kitaplarda durmadan artırılmış, durmadan artırılmış. 10 yıl, 15 yıl bu ilimlerle geçince artık geriye çok da fazla vakit kalmamış. Ey biraderi vicdan, zannediyorum şimdi şu mukaddemat üzerine tereddüt edecek olan Kütüb-i Selase'yi, 3 kitabı, ne mahiyette olduklarını görmek istiyorsun. Fakat daha sabret. Şimdilik sana bir mevzu söyleyeceğim ki, o kütübün bir zemini icmalisini, o kitapların mücmel bir zeminini, tabiri diğer ile küçük bir fotoğrafını veya icmali bir haritasını teşkil eder. Hem de o kütüpte 8-9 meseleyi acele edip sana takdim edeceğim. Üçüncü makaleden sonra eğer meşiyet-i ilahiye taalluk etse ve tevfik-i Rabbani refik olsa tafsilatını zikretmek fikrindeyim. Yani yol haritası diyorlar ya günümüzde. Bediüzzaman da kendine bir yol haritası çiziyor. Ve neler yapacak, ne gibi çalışmalar yapacak bunları burada beyan ediyor. Ve bunları genelde de yapmıştır. Burada bahsettiği 3 kitap gerçi doğrudan bir 3 kitap şeklinde bildiğimiz kadarıyla yazılmamış ama yazmış olduğu risalelerle 120-130 risaleyle bu meseleleri halletmiş. İşte mevzu ve zemin budur. Kur'an'ın gösterdiği vesail ile doğru hikmetin kuvvetiyle bir seyri ruhani olarak semavatın ulumlarına çıkacağım. Burada yani bundan kitabın bundan sonraki muhtevasını ana hatlarıyla veriyor. Ruhani bir seyirle semavatın ilimlerine çıkacağım. Ta oradan temaşa edip göreceğiz ki küre-i arz, hol veya top veya fırfıra veya sapan taşı gibi sani hakim desti kudretle döndürüp atmakla çeviriyor. Yani buna şundan dolayı giriyor. Dünyanın yuvarlaklığını da anlatacak. Bundan sonraki kısım onunla alakalı. Peki dünyanın yuvarlaklığını biz buradan göremeyiz. Şöyle semavata doğru bir yükselip oradan bir bakmamız lazım. Şu anda aya baktığımızda nasıl yuvarlak bir cisim olarak görüyoruz. Güneşe baktığımızda yuvarlak bir cisim olarak görüyoruz. Mümkün olsa ruhani bir seyirle uzaya çıksak, oradan dünyaya şöyle baksak, dünyayı da yuvarlak olarak göreceğiz. Ve işte bir hol gibi diyor, hani bir yumurta misal veya bir top gibi veya fırfıra, hani dönen şeyler oluyor ya, onlar gibi veya sapan taşı gibi sani hakim desti kudretle döndürüp atmakla çeviriyor. Hani o çocukların çevirdiği şeyler hem hareket ediyor, kendi etrafında da dönmüş oluyor. Bu arada bir seyirde izliyor. Dünyanın kendi hareketi var. Bir de yörünge olarak güneşin etrafında hareketi var. Yani sani hakim desti kudretle döndürüp atmakla çeviriyor. Desti kudret, kudret eli. Mecazi bir ifade. Cenab-ı Hak kudret eliyle dünyayı hareket ettiriyor. Ta parça parça ederek daha iyisine tebdil edeceğine nazar-ı hikmetle göreceğiz. Yani bu bina şantiye gibi adeta. Hani şantiye yapılır. Şantiyenin içinde bir miktar oturulur da ama asıl bina yapıldığında şantiye kaldırılır. Dünya onun gibi, ahiretin şantiyesi. Dünyada hayat Allah'ın belirlediği süreye kadar devam edecek. Kıyamet koptuktan sonra yeni binaya geçilecek. Dünya gelip geçici bir menzil ama ahiret ise darul karar. istikrar kılınacak yer. Sonra daha iyisine tebdil edeceğine, mesela ayette şöyle geçiyor. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ Artık kıyamet koptuğunda arz başka bir arza tebdil edilir. Ve semavat, semavat da başka semavata tebdil edilir. Sonra da semavattan asılıp cevden geçeceğiz. Yani yukarıdan aşağı doğru dünyaya geliyoruz. Hayalen biz de bunu yapabiliriz. Uzaya çıktık, uzaydan dünyayı yuvarlak olarak gördük. Daha sonra gittikçe dünyaya yaklaşıyoruz. Atmosfere geldik. Tedricen beşiğimiz olan ve beşerin yatıp ve istirahat eylemesi için Halik-i Rahman sathını serip müheyya ve mühed etmiş olan küre-i arza ineceğiz. Yani dünyayı küre-i arz olarak ifade ediyor. İslam alimleri batı dünyasından çok çok önce, yüzyıllarca önce dünyanın kürevi olduğunu, yuvarlak olduğunu ifade etmişler. Ve beşiğimiz dedi dünya ile alakalı. Dünyanın beşik olması ellezî ceale lekumul arda mehde. O Allah ki arzı size bir beşik yaptı. Malum beşik çocuk içindir ve her şey çocuğun rahatına, istirahatına göre ayarlanır. Allahu Teala da dünyayı bize bir beşik yapmış. Dünya bir beşik olunca biz de dünyanın içinde nazik ve nazenin çocuklar gibiyiz. Ve beşerin yatıp istirahat eylemesi için Halik-i Rahman sathını serip ve ilelardı keyfe sutihat, arzın nasıl bir satıh olduğuna bakmıyorlar mı? Buradaki satıh olmaktan murat, dünyanın tamamen düz olması değil, dünyada ovalar gibi satıhların da meydana getirilmesi. Sonra emrimize amade kılınmış ve mümehhet, bize göre hazırlanmış, bu şekilde olan küre-i arza ineceğiz. Vel arda feraşnâhe, arzı da biz tefriş ettik diyor Cenab-ı Hak. Nasıl ki bir insan kalacağı odayı, evi tefriş ediyor, Allah-u Teala arzı bir saray şeklinde tefriş ediyor. Yeryüzü çiçekli bir halımız gibi, devamlı yenileniyor bu aynı zamanda. Evdeki halı gibi sabit değil. Gökyüzü bir tavan, güneş o tavana asılmış bir lamba, ay, yıldızlar, onlar da gece lambası ve kandiller gibi. Böylece her şey bize göre tanzim edilmiş. Sonra da beşer çocukluğundan çıktığı gibi beşiğini atıp harap etmekle beşeri saadet sarayı ebediyeye gönderilmesine nazar-ı dikkatle temaşa edeceğiz. Bu da ince bir mana. Yani yeryüzü bizim için beşik olunca biz de o beşikteki çocuk gibi oluyoruz. Ama çocuk zamanla büyür. Büyüdüğü zaman beşik kaldırılır. Demek ki insanoğlu dünyadaki çocukluk dönemini bitirdiğinde artık kemal yaşı gibi düşünelim. Diğer aleme götürülecek. Orada beşikle meşgul edilmeyecek. Dünya bir beşik gibi kıyamette o beşik kaldırılacak. Ve nazarı dikkatle diyor buna temaşa edeceğiz. Dikkat nazarıyla bakacağız. Bunu tamamen temaşa ettiğimizden sonra zaman ve mekan ile mukayyet olmayan seyri ruhani ile zamanı mazi kıtasına girip ebnai cinsimiz olan ebnai mazi ile seyyale-i berki-i tarihiye ile yani tarih telgrafıyla günümüzde internet diyebiliriz. Bu şekilde muhabere edeceğiz. Yani önceki devirde yaşayanlarla da iletişime geçeceğiz. O mağribi ihtifanın köşesinde vukua gelen hadisatı öğrenip ondan fikir için bir şimendifer yapacağız. Yani geçmişte insanlık ne gibi tecrübeler yaşamış onlara bakacağız. Mağribi ihtifa diyor. Yani güneş nasıl ki batıda batıyor, gözden kayboluyor. Onlar da tarihin akışı içinde kaybolup gitmişler. Mağribi ihtifa, gizlenmiş oldukları, grup etmiş oldukları yer. Oralarda meydana gelen hadiseleri öğrenip ondan fikir için bir şimendifer yapacağız. Hamdi Yazır diyor ki, insanın diyor gözleri ileriye müteveccih. Ama şöyle başını geriye çevirebiliyor. Demek ki diyor, insanlar ileriye yönelik hareket etmeli, istikbal için hazırlanmalı ama ara sıra da geriye dönüp bakmalı. İşte geriye dönüp bakmak tarih. Tarihe bakmak, neler oldu onları incelemek ve oradan dersler, ibretler almak. Ebnai maziyi bilmek bu açıdan önemli. Merhum Mehmet Akif de diyor, geçmişten adam ibret alırmış, ne masal şey. 5000 senelik kıssa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerrür diye tarif ederler. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Yani tarih tekerrürdür. Benzeri olaylar cereyan etmektedir. Mesela bir devlet nasıl yükselir ve nasıl batar? Romalıları incelesek nasıl yükseldiklerine bakılır, nasıl çöktüklerine de bakılır. Günümüze gerçekten bir ibret dersi oradan çıkarılır. Daha diğer devletlerden de veya şahısların hayatında meydana gelen olaylardan birer ibret dersi çıkarabiliriz. Sonra dönüp gelmek üzere olan ebnai cinsimizi ziyaret ve istikbal için, onları karşılamak için saadetin fecr-i sadıkını uzaktan görmek ve göstermek ile meşrik-i istikbale müteveccüh olarak. Meşrik, güneşin doğduğu yer, hani şark doğudan doğuyor. Meşrik-i istikbal, istikbalin güneşinin doğacağı yer. Burada belki şöyle bir mana da var. Batıda medeniyetin batacağını, doğuda yeni bir medeniyetin doğacağını bu ifadelerle Bediüzzaman hissi kablel vuku kabilinden adeta ifade ediyor. Şimendiferi terakkiye, terakki trenine ve tevfik denilen sefine-i sahiye bindiğimiz ile beraber, çalışma gemisine bindiğimiz ile beraber, ellerimizde olan bürhanın misbahıyla o bidayeti karanlık görülen fakat arkası gayet parlak olan zamana dahil olacağız. Ta ebnai müstakbelle musafa edip saadetlerini tebrik edeceğiz. Bir arkadaşımız, zamanda seyahat mümkün mü? Bununla alakalı bir yazı yazmıştı. Orada kullandığı güzel ifadelerden biri şu: zamanda seyahat müdahalesiz müşahede şeklinde mümkündür. Müdahalesiz müşahede. En azından fikren hayalen bunu yaparız. Ama rüyada olabilir veya bir keşif halinde olabilir. Bir insan böyle zamanda adeta bir seyahat yapar, yaşanmış olan olayları görür, oradan çok ders ibretler alarak günümüze döner. Bu tarz şeyler mümkün. İşte bu küçük fotoğrafta öyle bir güzel resim ünlemiştir ki, ileride tahrir ile sana görünecektir. Bu da önemli. Yani önce konuyu öz olarak vermek, ana hatlarıyla vermek, daha sonra bunun ayrıntılarına girmek. Fotoğrafı bir bütün olarak görmek diyorlar ya, bir fotoğrafın değişik parçaları var. O değişik parçalara tek tek baktığınızda bütün olarak fotoğrafı göremezsiniz. Ama birleştirdiğiniz zaman bir bütün olarak görülüyor. Burada da birbirinden farklı meseleler anlatılacak. Eğer bunlar önce bir bütün olarak nazara verilirse zihinde yerleşmesi daha kolay olacak. Ve buna tafsil bade icmal deniliyor edebiyatta, belagatta. Önce mücmel olarak ortaya koymak, ardından da tafsil etmek, fasıl fasıl anlatmak. Şimdi bu zeminde Kütüb-ü Mezbure'nin adı geçen kitapların şecereleri tenebbüt ve makalat-ı selasenin, üç makalenin cedaviliyle sulanacaktır. Ey birader, senin elini tutup hazineyi hakaika götürmekten evvel vaat ettiğim birkaç meseleyle acele edip basarı basiretinize hışavet ve perde olan hayalatı def edeceğim. Yani insanın gözünün önünde bir perde varsa ilerisini göremiyor. Dinle alakalı meselelerde de insanların zihinlerinde bazı perdeler olabiliyor. Tartışılan konular oluyor. Onları açamazsa ve aşamazsa daha ilerisini görmüyor. İşte burada bunlardan 7-8 tanesi anlatılacak. Şunu ifade edeyim. Mesela yıllar öncesinde bir tanesi sormuştu. Hocam dedi, şu ayeti okudum ama takılıp kaldım. Acaba bundan murat nedir? Ve mekeru ve mekerallah vallahu hayrul makirin. Onlar tuzak kurdu, Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Hocam dedi ya, Allah tuzak kurar mı? İşte bakın burada ayetin mealini azıcık öğrenmek kendisi için bir perde oluyor. Ya Allah tuzak mı kurar? Dedim buna müşakele üslubu deniyor. Bunun manası şu, onlar tuzak kurdular, Allah da onların tuzaklarını iptal etti. Onların tuzaklarını kendi başlarına geçirdi. Buna müşakele üslubu deniyor. Dolayısıyla yani Allah-u Teala kullarına haşa tuzak kuracak değil. Ama İslam düşmanı olanlar, din düşmanı olanlar dindarlara tuzak kuruyorsa Allah onların hilelerini, tuzaklarını kendi başlarına geçirecektir. Mana bunu ifade ediyor dedim. O zaman gözünün önünden bir perde kalkmış oldu. Ha tamam dedi. Allah razı olsun dedi. Hepimizin zaman zaman takıldığı böyle ayetler olabiliyor veya bazı hadisler olabiliyor. Onu hatırladığımız zaman daha ilerisini göremiyoruz. Ama bunun hakikati izah edildiğinde gözümüzün önünden perde kalkıyor ve Kur'an'ın belagatını daha iyi görebiliyoruz. Bir başkasını anlatayım. Kur'an-ı Kerim'de işte kadınlarla alakalı Nisa'ukum harsul lekum, kadınlar sizin tarlanızdır mealinde böyle bir ifade geçiyor. Takılıyor bazıları bu ifadeye takılıp kalıyor. Haşa ayet-i kerime kadına hakaret mi diyor, tarla mı diyor ona. O manada değil. Nasıl ki tarlada işte bitkiler bitiyor, kadın da anne oluyor. Yani çocuklar anne vasıtasıyla dünyaya geliyor. Ayet-i kerimede bu bir teşbihle anlatılmış. Burada ne bir hakaret var, ne küçük görme var. Burada güzel bir teşbihle anlatım söz konusu. Ama bilmeyen ibareye takılıp kalabiliyor. Öyle hayalat, gul yabani gibi elleriyle senin gözünü kapar, göğsüne vurur, seni tahvif eder. Yani gul yabani hayali bir varlık. Sanki böyle insan kendi tevehümüyle şişiriyor, gözünde büyüyor ve o onu kapatmış oluyor. Gözünü kapatıyor, ilerisini göstermiyor. Faraza gösterse de nuru nar, dürrü meder gibi gösterir. Yani nuru ateş gibi, inciyi taş gibi gösterir. O hayalattan sakın. Yani bu gibi hayallerden kendini koru. Senin vesveselerinin en büyük menşei küreviyete taalluk eden birkaç meseledir. Yani dünya düz mü, yuvarlak mı? Bu Avrupa'da da epey konuşulmuş. Kilise önce düz olduğunu iddia etmiş, sonra vazgeçmişler. Bizde de bunlar konuşulmuş. Bizde de bazıları Kur'an'a dayanarak dünyanın düz olduğunu iddia etmeye çalışmışlar. Bu açıdan Bediüzzaman bu konuya da temas etme lüzumu hissediyor ve bundan sonraki okuyacağımız kısımda bunu açıklıyor. Ez cümle Sevr ve Hud, yani dünya öküz ve balık üzerindedir mealinde bir rivayet var. Gerçekten dünya öküz ve balık üzerinde mi? Kaf Dağı, var mı böyle bir dağ? Seddi Zülkarneyn, Zülkarneyn'in yaptığı seddin mahiyeti nedir? Ve Cibal'in evtadiyetleri, Kur'an-ı Kerim dağları birer direk kıldık diyor. Dağlar bir direk mi? Ne demektir bu? Ve yer altında cehennemin yerini tayin, yani yerin altında cehennem mi var? Bu mealde rivayet var. Ve Dehâhe sutihat eşşemsü tecrili müstagarrin ve yünezzülü minessemâi min cibelin fîhâ min baradin gibi mesaildir. Bunlar da yeryüzünün tefriş edilmesi, yeryüzünün bir satıh yapılması, güneşin hareketi ve gökyüzündeki dağlar gibi bulutlardan yağmurun indirilmesi. Buralarda tabi üslup itibariyle, kelime itibariyle zihni meşgul edebilecek bazı ifadeler var. Bunların açıklamaları gelecek. Hakikatlerini beyan edeceğim, ta dinin düşmanlarının gözleri kapatılsın ve dostlarının gözleri dahi açılsın. İşte başlıyorum. Bundan sonrasında ayrı bir derste inşallah okuyacağız. Lillahil Fatiha.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Nisan 2010